İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Erkan Hocam.
Selamlar Hocam.
Aleyküm selam. Cihat Hocam ve Serdar Hocam. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Darwinizm'le başlayalım. Zaten çok güzel bir topluluk var maşallah.
Oldukça kalabalığız. Herkesin anlatacağı şeyler var.
İnşallah. Maşallah.
Evet. Herkes de alim burada gördüğüm kadarıyla. Estağfurullah. Estağfurullah. Darwinizm tabii bir bela oldu. Çok açık zaten. Onun için sürekli Darwinizm'e vurmak gerekiyor. Bir de ne kadar bilgilenirse izleyicilerimiz, ki gençler de izliyor bizi, lise öğrencileri izliyor, üniversite öğrencileri izliyor. Aralarında genetikçi olan var, olmayan var. Herhangi bir insanın bu konuda bilgilenip, kendini yetiştirip buna karşı fikri mücadelesi farz olmuş oluyor. Çünkü çağın zaten en büyük fitnesi, insanlık tarihinin daha doğrusu en büyük fitnesi. Ve çok anlamsız bir pagan dini, yani saçma sapan temellere dayalı. Yapması çok zor. Yıkması çok kolay demişti hocamız. Evet. Hakikaten böyle bir yalan ayakta tutmak için binlerce yalan söylüyorlar başka. Halbuki üflediğin zaman yerle bir oluyor. O kadar saçma sapan bir şey daha bir proteinin oluşma aşamasında çöken bir şey olmuş oluyor. Cihaz Hocam sen latoli ayak izleri vardı. Ondan bahsediyorsun.
Çok önemli bir konu bu. Şimdi evrimciler biliyorsunuz şimdi işte yarı insan yarı maymun hayvanlar yaşadı daha önce de biz onlardan evrimleştik iddiasına şey olarak mesela Lucy, Australopithecus afarensis adlı bu maymun soyu tükenmiş bir maymun türünü örnek gösteriyorlar ve bunu delil teşkil ederek işte yazıp çiziyorlar. Adını Lucy koymuşlardı. Yok işte kız çocuğudur bilmem ne falan. Bitmiyordu yani böyle masallar vesaire. Ama 30 yıldır bulunan bir insan ayak izi var. Bir ayak izi var. Yani volkanik küller üzerinde iz bırakmış bir insana ait ayak izi var. Bunun üzerine yapılan çalışmalar var. Son olarak onun fotoğraflarını da gösterebiliriz. Hatta yanında bir insan ayak ayağıyla beraber çekilmiş, bu ayağın izi, yanında çekilmiş bir fotoğraf olacak diğeri herhalde. Özellikle onu gösterelim. Evet, ikincisine. Şimdi burada şimdi evrimcilerin beklentisi neydi? Daha doğrusu masalların hikayelerine uygun olması gereken neydi? O devirlerde ayak izi olabilir. Ama ayak izinin böyle işte ayağa yeni kalkmış bir hayvana ait bir ayak izi olması gerekiyordu. Tamamen ayakta duran birine ait bir iz olmaması gerekiyor. Ne zaman? Bu ayak izlerinin şu anda 3.6 milyon yıl öncesine ait olduğu kesinleşti. Bu PLOS denen Proceedings of Library of Science diye Amerika'da Public Library of Science diye ünlü bir şey var, yayın var, bilimsel bir dergi. Orada yayınlandı. Evrimcilerin bir kaynağı bu. Bakın. Yani yaratılışçı ait bir iddia değil bu. Bu kesin bir gerçek artık. Yani kendileri de bunu kabul ediyorlar. Bu üzerinde spekülasyon yapılacak işte öyle değil de işte böyle denebilecek bir şey de yok burada. Kesin kanıt olarak yani kanıtlarıyla ortaya konmuş bir gerçek. 3.6 milyon yıl öncesine ait tamamen dik olarak ayakta duran birine ait bir ayak izi olduğu anlaşıldı.
Çok net zaten.
Boyu da belli. Evet. Boyu da belli. Boyunda 1.75 olduğu tahmin ediliyor. Bilimsel olarak.
Çünkü ayak büyüklüğüne dayanarak yapılan bir hesap.
Evet. Ayağın ve parmakların, bakın bir sonraki resme geçebiliriz şimdi. Ayağın ve parmaklarının küller üzerinde bıraktığı izler bilimsel olarak incelendi ve incelendi. İşte yaptığı derinlik tam olarak işte tetkik edildiği zaman bunun işte kilosu da hesaplanabiliyor. Boyu da tahmin edilebiliyor. Ve tamamen dik mi ayakta duruyor yoksa işte evrimcilerin iddia ettiği gibi henüz doğrulmaya başlamış bir yarı insan yarı maymun bir hayvana mı ait? Böyle bir şey mi? Hayır. Böyle bir şey yok. Tamamen dik olarak ayakta duran, tamamen bugünkü insanla hiçbir farkı olmadan yürüyen, hiç tamamen modern bir ayak izi olduğu kabul ediliyor artık. Böyle bir iz olduğu anlaşıldı. Bu ne demek? Bakın. Australopithecus afarensis denen işte o insanın atası olarak öne sürdükleri yarı maymun, yarı insan hayvan da o anda yaşıyor. O dönemde yine Lucy yine o dönemde yaşıyor zaten. Evrimcilerin en büyük iddiası olan. O dönemde zaten modern insan var. Ayakta duran 1.75 boyunda sağlıklı yürüyen bir insan zaten o dönemde yaşıyor. Ya bu neyi kanıtlamış oluyor? Evrimcilerin iddiaları tamamen masaldan başka bir şey olmadığı, bilimle tamamen çeliştiği bilimsel gerçeklerle. Bütün hikayelerin, o yazım çizimlerinin, işte grafik çizimlerinin vesaire yine tamamen masal olduğu, gerçeklerle hiçbir ilgisi olmadığı tamamen kanıtlanmış oluyor bu değerlerle, bu verilerle inşallah.
Zaten fosil kayıtlarında hiçbir zaman evrimcilerin istediği gibi ara forma şu ana kadar rastlanmadı. Mesela ünlü İngiliz paleontolog var mesela, Drake Azure diye. Şöyle diyor, sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz diyor. Yani bir evrimci olmasına rağmen bunu itiraf ediyor.
Tabii.
Zaten Kambriyen devrinde de mesela bundan 505 milyon yılla 570 milyon arası yaşanan bir dönem Kambriyen devri. Ve bu dönemde canlılara ait 50'nin üzerinde, hatta şu anda 100'e yakın olduğu tahmin ediliyor film sayısı olarak. 100'e yakın film sayısının bir anda ortaya çıktığı bulundu. Kambriyen devrinde. Zaten bu da evrim teorisini de tamamen çökerten bir şey. Çünkü Darwin zamanında böyle bir şey kesinlikle bilinmiyordu.
Evet, o Kambriyen dönemi zaten şeyler söylüyor. Dawkins de söylüyor. Hatta Darwin kendisi de söylüyor. Silurian devri olarak adlandırılıyor o zaman.
Evet.
Yaşama diyor, canlılar bir anda başlamışlarsa diyor toplu halde, bu diyor evrim teorisi öldürücü bir darbe olurdu diyor. Bu da zaten Kambriyen dönemindeki gerçek, ortadan kaldırıcı bir gerçek oluyor. Hakikaten bu çok önemli. Bakın.
Zaten onun için saklamaya çalışıyorlar ya, şeyleri, fosilleri saklıyorlar yıllarca.
Mesela bu ayak izi de, az önce Yosel bu ayak izi de işte Tanzanya'da bulundu. Ne zaman bulundu biliyor musunuz? 30 yıl önce bulunan bir ayak izi o.
Gizliyorlar.
Ama işte üzerinde çok konuşmamaya çalışıyorlar, saklamaya çalışıyorlar. İşte Akın senin bahsettiğin işte o Kambriyen fosillerini Smithsonian Enstitüsü'nün müdürü 1900'lü yılların başında buluyor. Rocky Dağları'nın kıyılarında. Ne yapıyor? Alıp götürüp saklıyor. Her gözlerden saklıyor. Müzenin deposunda saklıyor. Ta ki işte 50 sene sonra işte tasdik sırasında bu fosillerin ne olduğu ortaya çıkınca anlaşılıyor Kambriyen patlaması.
Dawkins bu konuda şunu söylüyor. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibiler. Yani aslında çok net gözüken bir gerçek. Yani hayatın Allah tarafından yaratıldığı, tesadüfen meydana gelemeyeceği, evrimcinin zaten itiraf ettiği bir net bir gerçek.
Bakın şimdi şu çizgide bakın çok net gösteriyor. Yani evrimin bütün iddiası şu soldaki ağaç. Değil mi? Bütün şeyini iddiasına dayandırıyor. Güya işte bir canlıdan başlayacak. İlk canlı hücresi olacak güya tesadüfen. Ondan milyonlarca olacak diye. Halbuki fosil kayıtları, gerçek fosil kayıtları tam sağdaki gibi. Alttaki yatay çizgi Kambriyen dönemini gösteriyor. 540 milyon yıl önce. Ondan önce 3 tane film var. İşte Prekambriyen'in son dönemlerinde Ediacaran denen bölümde bunların ama o 50 tane filmle hiçbir alakası yok. Orada işte bir takım süngerler, solucanlı gibi.
Yok. Evet, benzerlik yok. Evet. Arasında, sistemler arasında.
Çok hücreli canlılar ama tamamen farklı ve diğer filmlerin hiçbirisi yok daha önce ve birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten birdenbire ortaya çıkmak demek yaratılmak demek. Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor. Nitekim ilk canlı hücresi de 3,5 milyar yıl önce yaratılıyor. Hatta 3.87 milyar yıllık siyanobakteri fosilleri de olduğu da gösterildi.
Mavi yeşil algler yani yosun hücrelerini. Değil mi?
Dolayısıyla her yönden evrim çöküyor zaten yani bir şey yok. Yani
ayet okuyayım ben. Kambriyen dönemine işaret eden bir ayet var inşallah. Şeytan Allah'ın sınırım. Yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Diyor Allah ayette inşallah. Yaratmaya nasıl başladığına bakmamızı zaten Allah emrediyor. Bilimi zaten Kur'an'da Allah sürekli olarak emrediyor. Paleontolojiyi, gökyüzünü incelememizi emrediyor. Kendinize bakmaz mısınız diyor. Mesela başka bir ayette Allah. Deveye bakmaz mısınız diyor. Yine hayvanları araştırmamızı emrediyor.
Zooloji.
Zooloji emrediyor inşallah. Sürekli olarak bilime emrediyor. Çünkü bilim zaten Allah'ın varlığını ve Kur'an'ın hak olduğunu gösteren bir şey bizim için. Yani o ateistlerin iddia ettiği gibi dindarlar hiçbir zaman bilimden korkmaz. Yani sürekli olarak hatta bilimi teşvik eder ve bilim yapar inşallah.
İnşallah. İnşallah. Allah derin derin düşünmemizi istiyor. Zaten yani işte o da bilimsel araştırmaya inşallah işaret eden aynı zamanda bir şey. Çünkü yani sadece mesela yüzeysel olarak bir canlıya bakıp geçmek değil de onun üzerinde bilgiye dayalı derin bir tefekkürle insan onun ne kadar mükemmel bir canlı olduğunu veya işte bir mekanizmanın ne kadar mükemmel olduğunu asla tesadüfle veya işte şimdi son dönemde uydurdukları gibi ne diyorlardı? Random'dan olamayacağını, rastlantısal işte falan olamayacağını bunun mutlaka çok sonsuz bir akıl, sonsuz bir kudret tarafından, yani Yüce Allah tarafından yaratıldığı gerçeğini görmemize vesile oluyor.
İnşallah.
İnşallah.
Ben de bir ayet okuyacağım müsaade ederseniz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir kere Kur'an'da ancak alim olanların Allah'tan korkacağı bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar işleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Aynı zamanda Allah'ın elçileri kavimlerini düşünmeye çağırmışlardır. De ki size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. De ki kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? Bakın hep düşünmeyecek misiniz? Ki evet, çok ayette inşallah. Allah bu şekilde söylüyor. İnşallah. Nitekim Allah Kur'an'da insanları derin düşünmeye, araştırma yapmaya teşvik ediyor. İnşallah. Mesela şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Bakın ayaktayken, otururken, yan yatarken, yani her durumda inşallah, değil mi? Inşallah. Allah söylüyor, Allah'ı zikrederler. İnşallah. Allah'ı anmak en büyük. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. İşte göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmek de bilimi oluşturuyor zaten inşallah.
Yani inşallah. Yani yalnızca işte inandık, elhamdülillah Müslümanız, herkes tabii ki bunu göğsümüz gere gere söylüyoruz inşallah. Ama bunun ötesinde insanın imanını derinleştirmesi, Allah'a yaklaşmada vesileler araması, Allah'ın farz kıldığı, i̇nşallah. Allah'ın tavsiye ettiği şey Kur'an-ı Kerim'de.
İnşallah.
Allah'a yaklaşmak için vesileler ediniz diye geçiyor. İnşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım ayet-i kerime.
İnşallah.
Allah'a yaklaşmak için o zaman bilimi kullanacağız.
İnşallah.
Yaşadığımız olayları oturup değerlendireceğiz. Neden oluyor bunlar? Niye bu böyle şeyler? Allah bana niye bu görüntüleri gösteriyor? Niye bunları bana yaşatıyor diye? Allah niye beni yaratmış? Niye dünyaya göndermiş? Değil mi? Niye bazı şeyleri yaşıyorum? Bazı şeylerden Allah niye beni bazı şeylerden uzak tutuyor? Bazı şeylerin içine sokuyor mesela. Başınıza gelenler yaptıklarınızdan dolayıdır diyor başka bir ayet-i kerimede şeytan sana sınırım. Değil mi? İnşallah sonuçta mümin devamlı surette düşünüyor. Olayları düşünüyor. Mesela kuantum fiziğini de düşünüyor. Kuantum mekaniğini de düşünüyor. İşte insan vücudundaki yapıları, sistemleri de düşünüyor. Hücrenin içindeki yapıları da düşünüyor.
İnşallah.
Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmadık diyor çünkü.
İnşallah.
Boş yere olmaması demek ki anlamını aramamız gerekiyor. Boş yere değil. O zaman sebebi ne? Arayıp, araştırıp üzerine düşünmemiz gereken şeyler hepsi.
Evet. Allah'ın
pardon. Yok, bir de bu mesela her bilgi seviyesinde yapılabilecek bir şeydi.
Evet.
Yani illa mesela bunun için o konuda çok detaylı bilgiye sahip olmaya da gerek yok. Onun eğitimini almaya da gerek yok. Yani sonuçta tabii ki o bilgi, o eğitim ne kadar derin olursa inşallah Allah'ın izniyle hani oradaki o heyecan, etkilenme o derece fazla olacaktır.
Elbette.
Ama herhangi bir halktan bir kişi de yani sonuçta sen şimdi bahar geldi, yaz geldi. Herkes çevresinde görüyor. Hakikaten insan Allah'ı böyle hani büyük bir heyecanla gönülden tesbih ediyor. Bir sarmaşığı gördüğü zaman bile. Mesela işte ben geçenlerde öyle bir yerde vardı. Çok büyümüş bir Yasemin. Yani o kadar güzel kokuyor ki. Yani bu çok acayip bir şey. Yani çok muhteşem bir şey, mucizevi bir şey. Toprağa bağlı incecik bir sapı var. Oradan büyümüş, her yere yayılmış, ucunda bembeyaz o çiçekler var.
Maşallah.
Yani onun dibine ne kadar çok gübre konursa, su verilirse o kadar güzel kokuyor. Yani o kokuyu evet. Nereden buluyor o çiçek?
Evet.
Yani içinde bulunduğu toprak hiç güzel kokan bir şey evet. değil. Koyduğunuz gübre tam tersi gayet kötü kokan bir şey. Ama siz onu verdikçe Allah'ın yaratmasıyla, o Allah'ın onun her bir DNA'sına koyduğu o şifrelerle onların hepsi gitmesi gereken yere, gitmesi gereken formülle gidiyor. Ve sonuçta insan hani kokladığı zaman çok zevk veren evet. bir şey haline geliyor. Şimdi bu hakikaten Allah'ı zikretmek için, tesbih etmek için güzel bir vesile. Maşallah. Bunun gibi nereye baksak,
evet.
bunun gibi milyonlarca örnek evet. var. Bir de mesela onun o suyu oraya nasıl taşıdığını eğer işte insan bir de onun üstünde tefekkür ederse, bir kere daha Allah'ın kudretini ve sonsuz yaratma gücünü görüyor. Çünkü... Evet. Mesela su normalde nasıl olsun da yer çekimine karşı hareket etsin. Orada muhteşem bir mekanizmayla hücreler suyu bir sonrakine taşıyarak en uç noktaya kadar götürebiliyor. 50 metrelik bir ağaç kökünden aldığı minerali suyu en uçtaki yaprağına kadar taşıyabiliyor. Yani bunun mekanizmasını taklit bile edemiyoruz hala.
Taklitten evet. öte daha tam olarak anlayamadılar da. Hala evet, teoriler geliştiriyorlar da 100 metre, 50 metre öteye ne kadar nasıl da oluyor da çıkıyor.
değil hala mi? Anlaşılabilmiş tabii. Değil yani.
Kılcal şeylerde yükseliyor sıvı ama evet. O yüksekliğe çıkacak bir durumu yok yani. Evet. Değişik bir durum hakikaten. Tabii.
Bir de doğadaki mesela estetik var, güzellik var. Doğal seleksiyonla böyle bir şeyi açıklamak mümkün değil.
Evet.
Yani doğal seleksiyon hayatta kal yani güçlü olanın hayatta kalmasını sağlayan bir sistem olduğunu iddia ediyorlar ama güçlü yani mesela bir çiçek böyle bir sürü rengi var değil mi içerisinde? Tamam. Hatta başka bir hayvana bakıyoruz çok sevimli, aşırı derecede sevimli geliyor. Çok hoşumuza tamam. gidiyor. Bir tavus kuşuna bakıyoruz böyle tüyleri muhteşem.
Maşallah.
Çok fazla şeyde mesela insanın lüksüne ve estetiğine yönelik çok fazla şey var. Biz mesela sırtımızı oturduk buraya, yasladık. Belli bir süreden sonra sırtımızdaki sinirler beyni artık iletmemeye başlıyor. Yani rahatsız olmamamız için. Ya doğal seleksiyon böyle bir şey yapar mı? Mutasyon böyle bir lüksü düşünebilir mi?
Evet.
Değil mi? Allah'ın yarattığı, bize Allah'ın verdiği bir nimet oldu. İnşallah çok belli.
Yani güzeli ancak güzel yapar. Halbuki materyalistler tesadüf gibi boş, içi boş bir iddia.
Yani tesadüf gibi bir şey yok zaten.
Tabii canım. Yani öyle bir deli zırvası bir şey. Yani çünkü mesela şeyden bu ilk baharın geldiğinde mor salkım diye yine bir sarmaşık şekli var. Onlar ilk açıyor. Mesela yapraktan önce çiçekleri çıkıyor ve en uçtan başlıyor genelde çiçekleri çıkmaya.
Maşallah.
Yani o kadar muhteşem bir görüntü ki yani Allah'ın ölüden nasıl diriyi çıkarttığını
maşallah.
Bir anlamda görmüş oluyoruz orada. Çünkü evet. Kışın dalları tamamıyla kuruyor. Yani çöp haline geliyor. O anda mesela elleseniz hemen kırılıp parçalanacak hale geliyor. Sonra baharda su birdenbire hep var aslında. Bütün kış yağmur yağıyor. Toprakta su var. O yine öyle kupkuru kalıyor. Ama vakti geldiğinde Allah'ın dilediği an o su bir yürümeye başlıyor ve en uç noktasından ve hakikaten salkım gibi mor çiçekler çıkıyor ve onlar da mis gibi kokuyor.
Evet maşallah.
Yani şimdi buna ne tesadüfü, ne doğal seleksiyonu, yok işte ne mutasyonu bilmem ne. Hepsi evet. Yani hikaye ve yalandan başka hiçbir şey değil.
Senin söylediğinle ilgili yine bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yarattığı canlılar üzerinde de düşünmeye çağırıyor hakikaten. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Bakın bakmıyorlar mı diyor. Değil mi? Evet, onu düşünmeye davet ediyor. Şimdi bir de genetikten bahsedeceğimizi söylemiştik hakikaten. Genetikte muazzam iman hakikatleri var. Allah'ın evet. yarattığını kesin olarak ispatlayan ve çok detaylı ve ihtişamlı bir yaratılış var. Zaten evrimi de kesin olarak ortadan kaldırıyor. Çünkü tesadüfe hiç yer olmadığını gösteren çok kompleks sistemler yaratılmış Allah tarafından. Mesela bakın burada şimdi ben basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Biraz karışık görünüyor olabilir ama ilk bakışta. Ribozom var. Ribozomlar protein fabrikaları. Bu mRNA dediği mesajcı RNA DNA'daki bilginin kopyasını çıkartıyor. Protein kodlayan bölgenin. Önce kopyası çıkartılıyor. Bu daha sonra mesela insan hücresi gibi hücrelerde dışarıya geliyor ve protein fabrikalarında bundan protein üretilmeye başlıyor. Bu görünen uzantı da oluşan proteinin görüntüsünü görüyorsunuz burada. Eğer bu proteinler hücrenin içinde böyle membran denen yapılar var. Mesela endoplazmik retikulum gibi organlar, Golgi organları, ondan sonra mitokondri gibi organlar. Bunların içinde de proteinler kullanıyor. Yani mesela mitokondride kullanılacak proteinler ana DNA'dan geliyor. Hücrenin ana çekirdeğinde bulunan DNA'dan geliyor ve oraya gidecek. Fakat şimdi tabii sorun şu. Üretilen bir protein hangi adrese gönderilecek? Çünkü mitokondriye mi gidecek, endoplazmik retikulum, onu kim götürecek? Nasıl gidecek yani oraya, değil mi? Böyle adresi bir sorun var. Bilecek? Adresi nereden bilecek? 10 milyar protein var hücrenin içerisinde. Saniyede 2000 protein üretiliyor. Bakın nasıl muazzam bir sistemle Allah'ın yaratma sanatını şimdi hep birlikte izleyelim. Bu üretilen proteinin uç kısmına yaklaşık 20 amino asit kadar sinyal peptidi denen, yani amino asitlerden oluşan bir bölüm ekleniyor. Fakat bunun çok özel bir dizilimi var. Bu dizilim onun nereye gideceğini belirliyor ve bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani mitokondriye gidecekse ona göre oluyor, endoplazmik retikuluma gidecekse barkod, postasit. Yani değil mi, insan 20. yüzyılda keşfettiği barkod sistemi bakın 3,5 milyar yıldır hücrelerde Allah tarafından yaratılmış zaten.
Maşallah.
Bakın bunun ucuna bu sinyal peptidi denen, bu özel dizilimi tanıyan bir tane sinyal tanıyıcı bir parçacık geliyor. Bu da protein ve RNA yapısında ekleniyor. Bakın gördüğünüz gibi şu parçacık. Okuyucu. Evet, barkod okuyucu. Bu buna uygun yaratılmış tabii. İkisi de DNA'da kodlanmış olarak var. O onunla birleştiği zaman burada endoplazmik retikulum denen proteinlerin mesela dışarıya gönderecek bir protein. Diyelim ki insülin, değil mi? Hücrenin dışına gönderiliyor ya, vücudun diğer bölgelerinde işlem görmesi gerekiyor. Ona gidecek bir proteini gönderen bir mekanizma var. Buna işte endoplazmik retikulum deniyor. Bunların üzerinde sabit ribozomlar var. Yani bazıları hücre içerisinde serbest, bazıları sabit. İşte bu parçacık, bu barkoda eklendiği zaman bunun üzerindeki reseptörler var, alıcılar var. Onunla birleşebiliyor. Bakın geldi buraya, gördüğünüz gibi. O zarın üzerindeki şeyle anahtar kilit gibi, oraya mesela bir kilit var. Oraya giren bir anahtar olmuş oluyor. Bu içine girdi bunun. İçine girdiği anda işte üretilen protein daha fazla üretildikten sonra bu endoplazmik retikulum denen yapının içerisine üretilmeye başlanıyor. Ve onun içerisine yerleşiyor. Neden? Çünkü bu protein burada kullanılacak. Ya bunun yapısında kullanılacak ya da mesela hormon gibi bir proteinse, dışarı gönderilecek bir proteinse burada paketlenip dışarıya gönderiliyor bundan sonra. Bu muazzam bir yaratılış sistemi işte. Bakın hiçbir hataya yer bırakmayan ve en baştan beri var olan Allah'ın yaratma sanatı. Yani barkod sistemi var. Zarf üzerine bir barkod yerleştiriliyor. Artık nereye gideceği belli onun. Evet. Burada bakın gideceği adresi bilen bir akıl olması gerekiyor. Değil mi? O barkodun bir anlam ifade eden bir barkod olması gerekiyor. Ve bütün bu parçaları birleştirecek bir sistemin olması gerekiyor. Hakikaten bunlar böyle havada birbirlerini gelip buluyorlar ama mükemmel bir anahtar kilit uygunluğuyla birleşiyor. Ve o gideceği yere gidiyor. Bunu çözen kişiye de Nobel ödülü verilmişti evet, ama işte. Burada asıl ölmesi gereken değil mi? Allah. Bunun i̇nşallah. Yaratıcısı yani inşallah. Bu sanatın ve bilimin yaratıcısı olan Allah'tır inşallah.
Zaten o da ne acayip bir çelişki. Yani böyle bir şeyi buldu diye birisine Nobel ödülü veriyorsunuz. Yani onu yaratan Allah'ı inkar etmeye çalışıyorlar. Yani akıl alacak bir şey değil gerçekten. Yani normal bunu bulmak bile bu kadar kıymetli bir şeyse bunu hiç yoktan yaratmak
değil mi? Evet.
Değil mi? Yani hakikaten ancak sonsuz bir kudretin, sonsuz bir aklın, sonsuz bir gücün Yüce Allah'ın yapacağı bir şey evet. Ve yani o zaman ona göre de bizim hani kul olmamız lazım. Evet. Tamam bunu bulana da hakikaten takdir edelim. Güzel bir şey yani çalışmış, hayır, çabalamış. Yani, Allah razı olsun. Maşallah. Ama dediğin gibi övgüyü, gerçek övgüyü de orada sadece Allah'a yapmak evet. Lazım.
Maşallah. Evet. İşte burada şey görüyoruz yani şeytanın hilesinin ne kadar tabii. Zayıf olduğunu biz bir kez daha görmüş oluyoruz. Çünkü Allah'ın yarattığı bir gerçek olarak o kadar aşikar ortada ki buna rağmen gözlerden bunu böyle işte tesadüfen olmuş bu aslında diyerek böyle yalan söylemeleri
tabii.
Ne kadar evet. Aciz olduklarını, şeytanın hilesinin evet. Çok zayıf bir hile olduğunu İnşallah. Açıkça evet. Gösteriyor. İnşallah. Çünkü Allah'ın yarattığı çok kesin, net. Burada bir bilgi var, bir kontrol sistemi var. Bir bilgiye göre üretim var, hareket var.
Evet.
Bunlar atomlar, moleküller kendi başlarına mı hareket ediyorlar? Hayır. Bakın son bir araştırma yayınlandı. Moleküler sel denen, moleküler hücre denen bir yayında yayınlandı. Burada DNA'nın biliyorsunuz hücreler bölünürken bu mikroplarda da bölünme mitoz olayı yaşanıyor. İnsan hücrelerinde de var. Escherichia coli denen bir bakterinin nasıl bölündüğü inceleniyor detaylı olarak. Çünkü bunlardan bol miktarda var bu mikroplardan. Hızlı bölünen hücreler bunlar. Bölünme esnasında DNA'nın kopyası çıkarılıyor. Mutlaka biliyoruz bunu mitoz bölünme sırasında. Kopyası çıkarılırken oluşabilecek hatalar var mı? Var. Dış etkenlerden dolayı toksin maddeler, kanserojen maddeler biliyorsunuz. Ultraviyole bir diğer yandan, radyasyon bir yandan. Ama sıklıkla bu radyasyon ve ultraviyoleden uzak ortamlarda yine kimyasal maddeler tahribata sebep olabiliyorlar DNA üzerinde. Böylesinin bir tahribatın varlığı biliniyor. Bakın biliniyor. Ve bu tahribatın sebep olacağı tahribat önceden hesaplanmış ve öngörülmüş. Ve çözümü de üretilmiş. Nerede üretilmiş? DNA'ların üzerinde iki tane kompleks var. İki tane protein kompleksi var. Ve bunlar DNA'yı baştan sona, bakın baştan sona takip ederek, hassas bir şekilde kontrol ederek hatalara karşı onarıyorlar. Bunlara onarıcı protein deniyor. İki tane onarıcı protein kompleksi saptandı. Hatta bunların isimleri de var. Birisi URA proteini, öbürü ise URB proteini. Şimdi URA proteini DNA'yı baştan başlıyor kontrol etmeye. Yaklaşık 13 saat sürüyor baştan sona kontrol etmesi. Ama bu B kompleks B ile beraber birleştiğinde ise yaklaşık 20 dakikada hızlı bir şekilde kontrol edebiliyormuş. Bu anlaşıldı. Kontrol ediyor ve hataları tespit edip hemen onarıcı proteinler devreye girip bunu tamir ediyorlar. Bir şey daha dikkatlerini çekmiş. Belli yerlerde duruyor bu protein kompleksi. Diğer DNA zincirine zıplıyor. Atlama şeklinde zıplıyor. bazı yerlerde devam ediyor hızlı bir şekilde, bazı yerlerde bekliyor. Bunların da neden beklediği, neden ara verdiği tespit edilmiş, daha doğrusu tahmin ediliyor. Şundan dolayı DNA'yı yapısal özellikleri açısından da kontrol ettiği tahmin ediliyor bu beklemeler sırasında. DNA'nın üzerinde yürümesini durduruyor, hareketini çünkü tespit ediyorlar. Özellikle işaretleyici moleküllerle, kuantum dots dedikleri kuantum noktalarla işaretliyorlar ve hareketini protein resmen film olarak çekebiliyorlar adeta. Onun da resmini, filmini bulup, resmi vardı, filmini bulursak evet, göstereyim bir seferi. İnşallah. Nerede beklediğini tespit etmişler. Beklediği yerde DNA'yı yapısal özellikleri açısından da ayrıntılı olarak kontrol ettiğine sonucuna varmışlar. İnşallah. Şimdi böyle bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Şimdi böyle bir mekanizma var karşımızda. Şuur var burada. Benim bundan haberim yok. Mikrobun haberi var mı Escherichia coli'nin? Onun da haberi yok. E peki kimin haberi var? Tabii ki yaratanın. Allah'ın her şeyden haberi var. İnşallah. Allah biliyor böyle hatalar olabileceğini. Çünkü onun sebeplerini de yaratmış. Kanserojen maddeleri, ultraviyole, radyasyonu. DNA'nın hasar görebileceğini Allah biliyor. Ben bilmiyordum.
Yani hatayı yaratan da Allah.
Hatayı da Allah yaratıyor.
Allah'ın bilgisinin dışında evet, bir şey olmaz inşallah.
Hiçbirimizin bakın haberimiz yok. Ama Allah böyle bir sistemi yaratmış. Kontrol edici ve onarıcı proteinleriyle beraber. İnşallah. Ve içimizde böyle sistemler var. Evet. Yani İnşallah. Bir bilgi var. Sonsuz bilgi bu İnşallah. Değil mi? Ve sonsuz yaratma gücü. Hiçbirimiz böyle bir şeyin varlığından haberdar olup da böyle bir proteini imal edebilir miyiz laboratuvarda? Edemeyiz. Hangi atomu nereye bağlayacağımızı bile böyle bir şey zaten yapılamıyor hiçbir laboratuvarda. Tek bir protein sentezi bile zaten mümkün değil. Laboratuvarda bile kimyasal tamamen inorganik maddelerden, cansız maddelerden protein gibi çalışan bir mekanizmayı, motoru üretmek, makineyi üretmek, nano makine deniyor bu proteinlere çünkü. Nano makine üretmek mümkün değil. Ancak var olanları alıp bir yerden bir yere taşıyıp nakledip oralarda kullanabiliyorsunuz. Evet. Dolaylı yöntemlerle.
İnşallah. Burada inşallah.
Allah'ın sonsuz yaratma gücü, Allah'ın kusursuz yaratma gücünü burada şahit olmuş oluyoruz.
İnşallah.
Ve bakın bilimde bize işte Mart ayında yayınlanan Moleküler Hücre adlı dergide bilim adamlarını Allah sebep kılmış. Onlara emretmiş, ilham etmiş. Bu gerçeği ortaya çıkarsınlar diye İnşallah. Karşımıza İnşallah. Geliyor. Biz de Allah'a tespit ediyoruz.
İnşallah. Tabii burada hakikaten o kadar fazla hikmet var ki. Şimdi DNA mesela her hücrede var. Ama bilgi olduğunu da biliyoruz biz bunun. Ve muazzam bir bilgi olduğunu da biliyoruz. Ancak Allah bunu kopyasıyla beraber yaratmış. Normalde kitapları biz tek parti olarak okuruz değil mi? Tek örnek üzerinden. Halbuki aynı örneğin bir kopyası da bulunuyor. O sayede ne oluyor? İşte bir hata olduğunda doğrusundan bakıp düzeltme imkanı oluyor. Şu yani an. Burada tedbir üzerine tedbir var. Yani bu tesadüfün akıl edebileceği bir şey elbette değil. Yani burada çok açık bir şuur var. Şu Ayrıca o kadar fazla çeşitli bozulma oluyor ki DNA'da. Bu yalnızca iki protein, iki tane özgü hataya karşı çalışıyor. Onun dışında çok fazla var. Mesela bakteride fotolyaz enzimi diye bir enzim bulundu. Bu fotolyaz enzimi ultraviyolenin sebep olduğu bir hata türü var. Timin dimeri denilen bir hataya sebep oluyor. Bu önemli değil. Ama bir çeşit hata. Sadece görevi bu hatayı tespit etmek. Bakteride DNA'yı gezerek bu hatayı tespit etmek. Ama tespit etmenin yanında bu hatayı kendisi tamir de edebiliyor. İşin hikmetli yanı bu hatayı tamir ederken bir enerjiye ihtiyacı var. Enerjiyi de güneşten temin edebiliyor. Yani o kadar fazla detay var ki işin içinde. Aynı molekül hem hareket edebiliyor, hem tamir edebiliyor, hem de enerjisini güneş enerjisinden elde ederek görevini mükemmel bir şekilde...
Güneş enerjisini evet. kullanarak enerji üretiyor yani.
Evet, maşallah.
Bu insanda da var. Mesela insanda hakikaten ultraviyole herkes bilir, kanser meydana getiriyor. Evet. Aynı mekanizmayla getiriyor işte. O T harflerini birleştiriyor DNA üzerinde ve DNA'nın yapısında bozukluk meydana getiriyor. Evet. Onu böyle etrafıyla birlikte blok halde kaldıran, sonra oraya doğrusunu yerleştiren enzimler var. Ya bu tabii, evet. şimdi bakın burada bir kere bir şeyin çok, doğrusunun ne olduğunu bilecek. Evet. Değil mi? Mesela bir yazıyı editöre verdiğimiz zaman, değil mi? O konunun doğrusunun ne olduğunu bilmesi lazım. Bir düzeltme yapacağı zaman, değil mi? Yazı önüne geldiği evet. zaman, o konuda hiçbir bilgisi olmayan bir insan düzeltme yapamaz ki. En fazla gramer hatasını düzeltebilir diyelim ama yazının içinde bir düzeltme yapılacağı zaman yazının anlamını, ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekiyor. İşte böyle bir akıl var. Yani çok üstün bir akıl var orada. Doğrusunun ne olduğunu biliyor. İnşallah. Yanlışı görüyor, kaldırıyor. Yerine doğrusu geliyor. Ve bunları unutmayalım ki hani hocamız demişti. Taş hükmünde moleküller.
Evet.
Yani taş neyse Enzim de odur aslında.
Evet.
Çünkü taş da cansız atomlardan oluşuyor. Enzim de cansız atomlardan oluşuyor. İkisi de kapkaranlık ortamda. Gözü yok, kulağı yok, bir bilinci yok. Ve bu sistemler işliyor. Ve kesintisiz ve çok mükemmel bir şekilde işliyor. Yani evet. En ufak bir hataya yer bırakmadan. İşte maşallah bize Allah'ı tesbih ettirtiyor.
İnşallah.
Değil mi? Allah'a, bilimin amacı odur zaten. Maşallah. Allah'ı tesbih ettirmektir.
İnşallah.
Hocamızın DNA ile ilgili çok kitapları var. Genlerdeki mucize ile ilgili maşallah. Değil mi? DNA'daki mucize ile ilgili. Hücredeki mucize ile ilgili. Maşallah. Oradan detaylı bilgi alabilirler. Zaten anlattıklarımız hepsi oradan oluyor inşallah.
Maşallah. Evet. Harun Yayan.org sitesi. Kitapları hakikaten evet. Çok da detaylı evet. Bilgi yani zamana yayarak da şimdi maşallah. Bu anda bir kere dinlemeyle onları öğrenecek evet. Şeyler pek olmadığı için mutlaka kitaplardan evet. Okursa İnşallah. Özellikle ilgilenen arkadaşlarımız.
Evet. İnşallah. Şunu hiç merak etmesinler ama genetik konusunu tekrar tekrar anlatacağız evet. Allah'ın izniyle. Evet. Hocamız İnşallah. Söylemişti onu İnşallah. Detaylı olarak. Yani anlamadıkları noktalar olabilir. Merak etmesinler inşallah. İnşallah. Biz bunu vurgulaya böyle. Çünkü i̇nşallah. Çok büyük bir yaratılış mucizesi var.
İnşallah.
Ve hakikaten karmaşık. Yani çok basitleştirilerek anlatılmasına rağmen zor ki bunlardan çok daha derin. Böyle değil yani değil mi? Detayları
i̇nşallah.
Var.
Tabii
mesela
ki.
Ufacık bir şeyin bir sürü parçası oluyor böyle. Birçok parçası oluyor. O parçaların her biri hakkında makaleler yazılıyor, araştırmalar yapılıyor. Yani böyle bu kadar çizildiği kadar da basit,
basit değil.
İnşallah. O kadar mükemmel bir sistem işleyişi var.
Burada bir de bir şey biraz önce bir konu geçti. O önemli bence. Şimdi mesela hani orada meydana gelen hatalardan ve onların düzeltilmesinden evet. Bahsediyoruz ya. Bu mesela hani daha makro anlamda da geçerli. İnsanın işte organları hastalanıyor. İşte ne bileyim gözü var bozuluyor. Hani bazen evrimcilerin şöyle tabii yine çok saçma ve akıl dışı bir iddia da işte ya madem mükemmel hani mükemmel olduğunu anlatıyorsunuz niye bozuluyor? Halbuki bir şeyde hata olması ve onun çözümünün olması da çok büyük bir mucize. Yani mesela hastalık yapan mikroplar var, virüsler var. Bunların her biri ayrı mucize. Yani insan vücudu gibi bir yapıyı mikroskopla ancak görebildiğiniz bir mikrop gelip bir anda anormal bir duruma getirebiliyor. Yani hani rahatsız hale getirebiliyor. Onu mesela ayağa kalkamayacak hale getirebiliyor. Ama vücutta bunlarla mücadele eden sistemler de var. Bunların her biri ayrı zaten mucize. Ve bunlar Allah'ın özel dünya için yarattığı şeyler. Yani insanın aciz olduğunu kendisine gösteren, canlıların acizliğini gösteren çok önemli şeyler. Maşallah. Mesela hani bazı canlılara bakıyorsunuz, bizim için çok tehlikeli olan şeyler onlara hiçbir şey yapmıyor. Şimdi ne bileyim, insanların hani dişi çürüyor, bilmem ne sürekli bakım yapması lazım.
Evet.
İşte sokakta köpekler var, yani yedikleri şeyler bilmem ne, hiç onlara öyle bir şey olmuyor.
Evet.
Mesela bir canlı var, şimdi adını tam hatırlamıyorum da bu sürüngen şeyinden, o kadar zehirli bir hayvan ki, ağzındaki yani dişi bir ceylana çarpıp küçücük bir çizik meydana getirse, onu çok kısa sürede öldürüyor.
Evet.
Ama mesela o onun ağzında duruyor, ona bir şey yapmıyor.
Komor ejder,
evet, ejderleri, komor ejderleri, doğru. Yani şimdi Allah dilerse o zehir gibi olan o çok ciddi işte ölümcül hastalıklar meydana getiren mikrop bir insana evet. Da hiçbir şey yapmayabilir. Allah dilediği için yapıyor.
Evet, inşallah.
Ve Allah onun çözümünü de yaratıyor ve bizim bu dünyada aciz olduğumuzu gösteriyor. Mesela yaşlanıyoruz, bu çok mucizevi bir şey.
Evet.
Normalde aslında hücreler sürekli yenileniyor. Yani normal 6 ay içinde. Doktor hocalarımız daha iyi bilir. Bildiğim kadarıyla insanın vücudunun hemen hemen bütün hücreleri tekrar yenilenmiş oluyor.
Evet, deri 6 ay içinde.
Deri 6 ay
sinir hücreleri değişmiyor.
Evet.
Fakat çok enteresan bir şey ekleyeyim.
Kemik bile değişiyor. Kemik bile değişiyor.
Bütün yalnız değişmeyen şeylerin hepsinin maddesi değişiyor. Yani sinir hücreleri değişmiyor ama.
Ama
yani,
tabii.
Bütün atomları değişiyor. Yani insan zannediyor ki kendisini eski ben zannediyor halbuki aynaya baktığı değil. Zaman. Halbuki hiç değil.
Değil.
Evet. Yani böyle birkaç önceki sene önceki haline göre tamamen bütün maddesi atomları yenilenmiş olarak evet, geliyor. Ruhu evet. Aynı. Bakın evet. Çok
önemli. Yani. Yani. Yani.
Kendini aynı ben zannediyor. Değil aslında. Aynaya baktığında gördüğü bambaşka atomlar evet. Var. Yani o görüntüsü tabii evet. İnşallah.
Allah ya, hayır bu mesela bilimsel evet. Olarak da yani zaten Allah'ın insanı yaratıp bir ömür evet. Verdiğini
evet.
Sonra onu bir hikmete binaen yaşlandırdığını yani bunların hep mesela yaşlılık bir komutla başlıyor. Yani o yenilenme işlemi durmaya başlıyor. Yavaşlıyor ve artık yenilememeye başlıyorsun. Öyle yaşlanıyorsun. Mesela Allah dileseydi biz 1000 yıl boyunca yenileyebilirdi vücudumuz. Hiç kimse de şaşırmazdı. Allah dilese 10 sene içinde tamamlanırdı
evet,
bu döngü.
Inşallah.
Mesela hani şimdi biyolojik saat falan dedikleri bir şey var açıklamak için. Mesela işte çocuk büyüyor bir yaşta işte ergenlik çağına geliyor. Bir anda büyük bir değişiklik geçirmeye başlıyor. Yani niye o anda? Onun bir vakti var. Bu bütün canlılar için geçerli ve süreleri birbirinden çok farklı. Bu da mesela çok mucizevi bir şey.
İnşallah.
Yani 300 yıl yaşayan canlı var. Bir gün yaşayan canlı var. Yani o bir gün içinde bütün o bebeklik, çocukluk, işte yetişkinlik, ihtiyarlık, bütün o dönemlerini bir günde yaşıyor.
Hiç ölmeyen bir canlı çeşidi bulunmuştu geçenlerde. Onun fotoğrafını bulursam göstereyim.
Nasıl, hiç ölmeyen?
Evet, kendini korumaya alıyor bir şey olduğunda, bir stres hali olduğunda veya tehlike anı olduğunda. Ve o şekilde hiç aralıksız kalabiliyor. Ta ki o stres durumu ortadan kalkana kadar. Sonradan tekrar çıkıp devam ediyormuş. Bende resim vardı da.
Evet.
Hocam, biraz önce söylediğim bilgiyle ilgili istersen bir ayet okuyayım.
Evet. İnşallah.
Sürekli olarak yaratıldığımızı söylemişsin inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Kendileri yaratılıp dururken hiçbir şeyi yaratmayan şeyleri mi ortak koşuyorlar diyor Allah ayette.
İnşallah.
Aynen, Allah sürekli olarak yarattığımızı, aslında bu da bir Kur'an mucizesi olmuş oluyor.
Evet, evet inşallah.
Bir ayette ben okuyacağım. Allah konmuş şeytana, Allah'a sınırım. Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olursa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Yani burada da detaylarıyla gördük. Mesela DNA bozuluyor dedik. İşte hücrelerimiz bozuluyor, yenisi üretiliyor dedik. İşte proteinler bozuluyor, yağlar bozuluyor. Yani bir şey normalde bozulmaya uğrar. Bir, evet. Allah onu korumazsa. Halbuki evrimciler bunun tam tersini söylüyor. Onlar zamanla daha iyi olacağını söylüyor ama onların gözlemledikleri şey ne? Her şey Allah'ın koruması altında bulunmadığı takdirde bozulmaya gitmesi.
Evet. Zaten termodinamiğin ikinci kanunu var.
Evet.
Yani bu normal hani ispatlı deneysel gerçeğe dayalı zaten artık bir hani Allah'ın yarattığı bir kanun olarak evet. biliniyor. Ve bu ne diyor? Doğadaki her şey düzensizliğe doğru gider diyor. Yani bu
kendi başına
bırakıldığı zaman
bozulmaya düzensizliğe gider.
Düzensizliğe gider. Yani sonuçta en minimal seviyede atomların çevresindeki elektronlar aslında o çekirdekten kopmaya çalışıyorlar. Yani uzun süre bıraktığınız zaman bir molekülse o parçalanıp atomlarına ayrılıyor. Yani gittikçe en küçük hale gelmeye çalışıyor. Ancak buna bir müdahaleyle o düzen devam edebiliyor.
Evet. Yani bu evet. Mesela bu DNA'daki sistemin benzeri proteinlerde tespit edildi. Proteinleri düzeltmek için de başka proteinler görevli. İşte yağlar bozuluyor. Yağları düzeltmek için başka proteinler devrede. Yani her şey ne oluyor? Bozuluyor. Peki o zaman neye göre iddia ediyorsun? Zamanla daha iyi olacağını. Mesela evet. proteinlerin şeyleri var. Bilimsel adı yarı ömür denilen ömür süreleri var. İşte bir kısmı 10 dakika, bir kısmı 1 saat, bir kısmı 2 saat. Yani bilimin gözlemlediği şey bozulmaya uğraması. Ama onlar zan ve tahminle yalan söylüyorlar. Evet. Ayetin ifadesiyle.
Tabii çok şey yalan var.
Entropiyle ilgili de evrimcilerin bir şeyleri var. Yani bir demagojileri var. Onu da söyleyelim. Şimdi kapalı sistem ve açık sistem diye iki ayrı sistem olduğunu söylüyorlar ve canlıların açık sistem olduğunu, cansız maddelerin de kapalı sistem olduğunu, dolayısıyla cansız maddelerin zaman içerisinde bozulabileceğini ama canlı maddeler açık sistem, yani dışarıdan enerji alabilen bir sistem olduğu için zaman içerisinde bozulmayacağını iddia ediyorlar. Fakat şöyle bir yanılgı.
Çok fena bir atmosfer.
Evet, şöyle bir yanılgıları var. Bir şeyin açık sistem olabilmesi için dışarıdan enerji alabileceği bir sistem olması gerekiyor kendi bünyesinde. Mesela bir hayvanı veyahut da başka bir canlıyı yiyip onu enerjiye çevirebileceği bünyesinde bir sistem olması gerekiyor. Veyahut da bir bakteri olduğunu farz edelim. Güneş ışığını alıp fotosentezle bunu enerjiye çevireceği bir sistem olması gerekiyor. Yani eğer bir canlı oluşuyorsa bunun bir anda oluşması gerekiyor. Yavaş yavaş oluşmalarla, çünkü yavaş yavaş oluşurken mutlaka ilk başta cansız madde olması gerekiyor bunun. Cansız maddede açık sistem olamayacağına göre
enerjinin
direkt demagoji yapıyorlar.
Bir de zaten şey orada açık sistemde şu da yalan ve yanlış tamamıyla. Yani şuursuz bir enerji zaten zarardan başka hiçbir şey vermez.
Evet.
Yani şimdi bir enerjinin açık sistemde de fayda sağlayabilmesi için şimdi orada sistem diyorsun ya tabii gerekiyor. O sistemde bir şuur o. Yani o enerjiyi alacak besine çevirecek. Enerjiyi alacak başka bir enerji şekline çevirecek. Güneş enerjisini alacak. Onu mesela kendi hareket enerjisine çevirecek veya onunla şeker üretecek. Yani burada çok açık
var.
Tabii şuur var. Akıl yani var. Öbür türlü bir şeyi güneşin altına koy, o onu parçalar.
Tabii.
Yani başka enerji, kinetik enerji vur, parçalar. Yani yukarıdan at, zarar görür. Hiçbir zaman fayda getirmez yani. Onun tabii. faydalı hale gelebilmesi için mutlaka bir şuur gerekir. O da zaten onları tamamıyla yalancı evet. haline getiren bir şey. Evet.
Kendi kendine düzen oluşmaz da böyle saçma şey olur mu? Yani bunu çocuklar bile bilir. Böyle hani termodinamik ikinci kanuna falan gerek yok. Yani çocuğa sorsan değil mi? Yani Arabayı bıraksan çölün ortasına. Hocamızın çok güzel örnekleri var kitapta. Bu entropi konusu anlatılıyor hakikaten. Arabayı çöle bıraktığın zaman 4 sene sonra git darma keşan olmuştur. 10 sene sonra git belki hiç kalmayacaktı 20 sene sonra neyse 50 sene sonra değil mi? Yani bu herkes bilir bunu.
Evrimciler diyor ki bir üst model olarak bulacaksın.
Evet.
Şahin bıraktın Doğan bulacaksın.
Tam rezalet yani.
Doğan bıraktın işte BMW bulacaksın. Yani
bir şeyler de oluyor gazetelerde Doğan görünmüş Şahin derler böyle. Ya böyle şey olur mu ya kendi kendine? Ya onlar da biliyor tabii olmayacağını da vicdanları kabul ettiği halde diyor Allah. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani şu konu bundan kaynaklanıyor. Yoksa biz insanlar oturup yani böyle yok işte Archaeopteryx'in dişi mi vardı, entropinin ikinci kanunu, Dermodon'un ikinci kanunu diye anlatmaya gerek yok aslında. Herkes biliyor bu işin saçma sapan bir şey olduğunu. Biz bunu ibadet olarak yapıyoruz. İnşallah. Yani bir büyü gibi kaplamış böyle. İnşallah. Tam bir rezalet yoksa hakikaten
hiçbir mantığı yok. Anlamamıza vesile oluyor inşallah.
Evet tabii Allah'ın inşallah. Allah'ın
zikretmemize vesile oluyor.
Ama detaylarda da boğarız Allah'ın izniyle. Detaya kaçmaya çalışıyorlar çünkü.
Yok, o her yerde hocam, evet. Şu dünkü şeyi eğer yanındaysa sana zahmet bir daha gösterebilir misin? O programda şeyi ona çünkü çok sonradan beni arayanlar oldu. İşte duymuşlar biz seyredemedik
falan diye. Laf salataları
mı? Laf salatası mı?
Onu en sonunda gösterelim. Onu da götürelim. Evet.
Demagog. Ünlü bir demagog.
Ama hakikaten çok komik olmuş yani.
Tabii yani tam o şekilde hakikaten. Yani komedi şeklinde. Anlaşılmaz cümlelerle saklanmaya çalışıyorlar. Detaya girerek böyle bir de.
Zaten dikkat etmişsiniz. Diyor ki hayır diyor ben Yiğitbul uyarıyor böyle konuşmayın işte bu tarzda. Hayır diyor ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşamam diyor. Yani zaten onun dışında konuşamayacağını söylüyor.
Bakın iki tane metotları vardır bunların. Herkes de bilsin. Anlaşılmaz konuşmaları ve detaya çekmeye çalışmaları. Yani kimsenin bilmeyeceği detay söylemeye çalışmaları. Hiç fark etmez. Bakın şunu bilmeleri yeterli. Bir yalanla başladığı için derimiz bu tesadüf saçmalığıyla onu desteklemek için söyledikleri her şey yalan. Bir kere ana genel şeyleri var, prensipleri var. Onu bilen biri zaten onların verdikleri bütün örnekleri çürütür. Mesela değil mi? DNA'da diyorlar ki faydalı mutasyon var. Yok. Şundan dolayı yok. Yepyeni bir gen oluşturacak, sıfırdan yeni bir gen, yeni bir protein yapacak bir mekanizma yok.
Yok.
Bu Allah'ın sonsuz aklıyla olur ancak. İnsan bile yapamıyor bunu. Burada bitiriyor mesela.
Yeni bilgi eklenmesi mümkün
değil. Mümkün değil.
Bitti.
Demek ki faydalı mutasyon olamaz bu anlamda. Yani yeni genetik bilgi meydana getiren mutasyon olamaz. Ya da işte bir protein bile tesadüfen olamıyor. Hocamızın en temel üstünde durduğu konulardan bir tanesi. O da bitiriyor Darwinizmi.
İnşallah.
Değil mi? Bir kere hocamıza şunu sormuşlardı. Bir yurt dışı röportajında böyle... Zannediyorum ateist bir dergiyle böyle çok tanınmış bir derginin muhabiriyle yapılan bir röportajdı. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte efendim dedi, hocam dedi, Darwinizm'den bahsediliyor. Filanca bakteride dedi, işte şey bulundu dedi, faydalı mutasyon yok diyorsunuz, işte aslında var gibi bir şey söyledi. Hocamız güldü, dedi ki, yani dedi, mesela dedi bir evle ilgili dedi, bilgi sahibi olmak istersen dedi, demişti. O evin içine girersin, eşyaları ellersin, gözünle görürsün, bakarsın dedi. O dedi evle ilgili bilgi sahibi olmak için dedi uzaya çıkıp dedi uydudan fotoğrafını çekip onun üzerinde dedi böyle konuşulmaz dedi yani böyle yok bakteride şu varmış. Kardeşim dedi yani fosil yok dedi ara geçiş olmuyor. Evrim yok dedi yani bunun faydalı mutasyon vardısı yoktusu bakterinin işte şu suydu bu suydu falan böyle yani uzatacak bir konu yok böyle aslında inşallah. Evet. Ama tabii detaylarda da değil mi böyle parça parça ediyoruz Allah'ın
izniyle. İnşallah yani hepsinin söyledikleri her şeyin en ince detayın bile çok net cevabı var Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Yani hem de gümbür gümbür cevabı var ama dediğin çok önemli. Evet. Yani o oyuna da gelmemek lazım. Yani oturup da Latince kelimeler üzerinde saatlerce yapılan tartışmalarda hakikaten insanların hani kafası karışıp bir bitti sonra zaten konudan kopuyorlar.
Evet.
Çok temel şeyler var yani sen ilk canlı nasıl oluşmuş anlatamıyorsun. Bir tür bir türe asla geçiş yapamaz. Bu çok net. Bununla ilgili hiçbir açıklama yapamıyorsun. Milyonlarca yıldır yaşayan canlılar var, fosilleri var. Bir tane de ara geçiş formu yok.
Bitti
ne
zaten konuşuyorsun? Yani evrim yok demek.
Tabii hani bakterinin bilmem nesiyle ne alakası var bu konu?
En son şey demeye başladılar. İşte peki siz peki evrim teorisi zaten açıklamaz ki diyorlar. Yani canlıların kökenini açıklamaz ki diyorlar. Siz nereden çıkardınız böyle bir şeyi? Peki neyi açıklar?
Bazıları da açıkladığını söylüyor. Acayip çelişki var oralarında zaten. Bir tanesi diyor mesela o metafiziktir bizi ilgilendirmez diyor. Bilimi ilgilendirmez diyor ilk hücrenin oluşumu. Bir tanesi laboratuvarda gözlemliyoruz biz diyor ilk hücrenin nasıl oluştuğunu. Diğeri bilim bugün bir gün bunu mutlaka yapacaktır diyor. Yani kendisi oluşmayı bırakın bilim daha iyi yapamadığını söylüyor. Yani böyle 3, 4, 5 yani acayip bir çelişki var içerisinde. Ben canlıların kusursuzluğuyla ilgili bir örnek vereyim. Şimdi bütün canlıların DNA yazılarındaki bilgilerin işte mutasyonlar sonucu oluştuğunu evrimciler iddia ediyor. Ama şöyle bir durum var. Bir insanın mesela hemoglobin molekülünde bulunan 138 tane amino asitten sadece bir tanesinin yerinin değişmesiyle orak hücre anemisi denen bir hastalığa yakalanıyor insan. Yani bu bir organ değil, bir çok büyük bir yapı da değil. Veyahut da bir hücre, büyük bir hücre yapısı da değil. Sadece hemoglobin molekülünün içerisindeki amino asidin bir tanesinin yer değiştirmesiyle insan ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. İşte kusursuzluk bu. İnşallah, evet, inşallah. Ayet okuyayım bununla ilgili. Şeytan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanları tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz maşallah hakimdir diyor maşallah Allah ayette. Şimdi bizim kusursuz, şimdi kusursuz dememizin sebebi zaten o hatalar, mesela DNA'da hata oluyor, sonra bulunuyor. Veyahut da insan hasta oluyor, sonradan iyileşiyor. Evet. Zaten o olmasa biz sağlığı bilemeyiz.
Tabii,
yani kusursuzluğu bilmemiz için o hatayı Allah bize inşallah bir hikmetle gösteriyor.
İnşallah.
Yoksa mesela karanlık olmasa biz aydınlık diye bir kavram olur muydu?
İnşallah.
Şu an aydınlık der miydi kimse? Zaten aydınlık var derdik bir tek, yani başka öyle bir kavram oluşmazdı. İnşallah Allah onu göstermek için hikmetle yaratıyor o hataları ve hastalıkları.
Zaten o sistemin bütününün kusursuzluğu. Yani zaten içinde işte hastalığın olması, tedavisinin olması, tedavisinin
olması.
Tabii
inşallah.
O bütün zaten o sistemin tamamı kusursuz, mükemmel yarattığı Allah'ın bir sistem. Onun içinde işte zaten acizlikler var, zayıflıklar var. Yani mesela gökte dünyaya doğru sürekli gelen gök taşları var. Ama onları atmosferde engelleyen bir sistem var. Allah dileseydi o göktaşları olmazdı. O sistem de olmazdı. Yine göktaşı gelmezdi başımıza. Evet. Ama Allah göktaşını da yaratıyor. Dünyanın üstüne de yolluyor. Ama korumasıyla, korunmuş o tavanla bizim o göktaşlarından koruyor.
Şimdi özellikle izin verirseniz o canlının kökeni evrimciler için büyük bir problem. Ona geri dönmek istiyorum.
Evet.
Şimdi bu bahsettiğim cümleyi, yani işte aslında evrim teorisi zaten böyle bir şeyi açıklamaz ki. Yani böyle bir şeyde gerek duymaz. Nereden çıkardınız cümlesini? Özellikle hocamızın eserlerinde proteinin tesadüfen oluşamayacağı gerçeğini ortaya koymasıyla, bilimsel delilleriyle, istatistik olarak imkansızlığını ortaya koymasıyla beraber böyle bir cümle kurmaya başladılar. Ya zaten biz öyle bir şey iddia etmiyorduk demeye başladılar. Hayır, iddia ediyordunuz.
Evet,
İşte Miller deneyi diyordunuz, işte yok yapıldı edildi. Onun, Miller'in kendine ait açıklamaları var. Kabul ediyor yani yaptığı deneyin hatalı olduğunu, tamamen bir düzenek olduğunu, işte yararsız, bunu hiçbir şekilde canlının kökeni zaten açıklamaktan yoksun olduğunu kendisi zaten ifade ediyor. Diğer türlü bakıyorsunuz, hiçbir bilim adamı, yani daha sonra zor duruma düşmemeyi düşünen akıl başında bilim adamları bu konuyu zaten gündeme getirmiyorlar. Zaten, ama meydanı boş bulanlar ve kendileri gibi cahil insanlar olduğunu zannedenler karşılarındakine, diyorlar ki işte Miller deneyi yapıldı vesaire yapıldı, laboratuvarda biz yapıyoruz gibi o cümleleri ondan sonra kurabiliyorlar.
Çok komik, laboratuvarda
onların önce yapıyormuş. Hani kendisi bile kabul etmiyor. Bir de öyle bir konu var yani, Urey'de, Miller'de, evet Urey'de, Stanley Miller'de kendisi geçersizliğini söylüyor zaten deneylerinin. Evet. Ve bunlar yani 50 yıllarda yapılmış deneyler. O zamandan beri artık tekrarlanmıyor bile.
Tabii.
Çünkü hakikaten yani çok net bilinen bir gerçek. Bir protein dahi tesadüfen olamıyor. Bitti yani. Amino asitlerin olması için bile hücre gerekiyor. Yine o da hücre içinde sentez olabiliyor. Mesela Harold Urey'in bakın itirafı var. Diyor ki yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim, hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz. Çok açık söylüyor. Hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar çok kompleks olduğu sonucuna varıyoruz. Miller Urey deneyini yapan kişi.
Evet.
Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddelerin evrimleştiğine inanıyoruz. Fakat kompleksi o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor. Yani, yani komedi oynanıyor. Yani diyor işte, yok evrim diyor, evrim yok diyor.
Tabii tabii. Evet. Yani inanç hani körü körüne bir şeye inandık diyor. Biz bunu savunuyoruz diyor. Olması mümkün değil ama biz bunu savunuyoruz diyor.
Mesela o amino asit kökenini açıklamaya çalışıyorlar ama yani bir defa hücrede amino asitle beraber amino asidi üreten bir fabrika var. Yani sadece bir amino asidi üretmek için onlarca proteine ihtiyaç var.
Evet.
Yani böyle eğer tesadüfen oluyor olsaydı ne diye bu kadar protein gerek olurdu?
Evet. Değil mi? Tabii yani üretimler, yani bakın tekrar bir genetikten imana kati daha anlatayım inşallah. Bu genetik konusu hocamız çok önemli olduğunu söylemişti inşallah. Hakikaten çok önemli. Gerçekten çünkü yaratılışta yani burada yani Darwinizm değil, Allah'ın üstün yaratma sanatı ortaya konuyor. Yani Darwinizmi kökünden kaldırıyor zaten. İnşallah. Bir şekilde hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını gösteriyor. Dün şunu göstermiştik. Genler bir takım parçalardan oluşuyor. Mesela burada bir gen görüyoruz. Genin yapısı şöyle oluyor. Bu ekson denen bölge proteini kodlayan bölge. Araya proteini kodlamayan bölgeler giriyor. Intron denen bölgeler şunlar. Yine protein kodlayan bir bölge var. Şimdi bu tabii işi daha da kompleks hale getiriyor. Yani normalde düz bir zincir şeklinde de olabilirdi ama bunların hepsinin özel bir anlamı var. Nitekim bu ortadaki bölgeleri kopyaladıktan sonra RNA üzerinde bu kopyasını görüyorsunuz burada. Ortadaki bölgeleri kaldıran çok kompleks yapılar var. Bunlara işte spliceosome deniyor. Bakın burada görülen yapı. Birkaç parçadan oluşuyor bunlar. İlk önce buradaki bölgeleri aradaki sınırı tanıyan parçacıklar var. Onlar gelip yerleştiği yanda diğerleri de geliyor ki bunlar da RNA yapısında ve protein yapısında. Bakın çok karmaşık, kompleks bir yapı oluştu burada enzim niteliğinde. Bu işte aradaki bu çıkartılması gereken bölgeyi tanıyor. Tam çıkartılması gereken noktadan çıkartıyor. Bakın bu da çok önemli. Çünkü buraya özel işaretler konmuş. İşaretleri tanıyan yapılar zaten yaratılmış Allah tarafından ve bunlar DNA'da kodlanmış olarak var. Yani bunların da kopyası DNA'dan çıkıyor. Nitekim tam olması gerektiği yerden çıkartıyor bunları ve kalan parçaları birleştirerek, bakın şöyle kenara alınca evet gözüküyor. Kalan parçaları birleştirerek buradaki proteini oluşturuyor. Fakat dün de şunu da söylemiştik. Yani bu alternatif kırpılma diye bir metot var. Parçaları alternatif olarak da birleştirip farklı proteinler oluşturabiliyor. Yani proteinlerin yapısı çok kompleks. Yani bu nitekim çok kompleks hale getiriyor proteinlerin yapısını ve oluşum şeylerini. Bir örnek daha verelim. Mesela insülin molekülü var. İnsülin bir hormon biliyorsunuz. Şeker düzeyini düşüren. Buradaki amino asit dizilimini görüyorsunuz. Bakın amino asit dizilimi ortada kondu. Fakat bu proinsülin denen ham hali insülin. İnsülin bu şekilde üretiliyor. Bakın bütün amino asitlerden. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İnsülinin ortasından işe yaramadığı söylenen bir bölge çıkartılıyor proinsülinden. Ve iki parça haline geliyor proteini. Tek bir parça değil, iki parçadan oluşuyor insülin ve bu da sülfit bağ denen bağlarla bakın bağlanıyor birbirine. Şimdi burada yine hep birlikte düşünelim. O kadar kompleks yapılar ki burada, değil mi? Bu bağların nereye bağlanacağı, hangi parçanın çıkartılacağı, o kopyalama sırasında demin saydığımız bütün işlemler gerçekleşiyor. Yani böyle binlerce birbirini takip eden işlemden geçiriliyor bunlar.
Yani o siyah harflerle yazılı olan kısım atılıyor, öyle mi?
Evet.
Maşallah.
Ve dolayısıyla burada en ufak bir değişiklik meydana geldiği zaman onların iddia ettiği gibi bir mutasyon değişikliği, yani bu amino asitlerden tekinin değişmesi anlamına geliyor. Bu gende meydana gelecek bir mutasyon. Bütün sistemi alt üst ediyor. Yani bu protein tamamen işe yaramaz hale, sakat hale geliyor. Şimdi sen demin de örnek verdin ya, hemoglobinde mesela tek bir amino asit değişiyor. Hastada bütün kemik sistemi, bağışıklık sistemi, beyni, akciğerleri, böbrekleri iflas ediyor. Ve 40 küsur sene yaşayabiliyor bu hastalar ve 40 yaşında vefat ediyorlar. Evet. Bakın tek bir amino asit değiştiği takdirde. Yani böyle bir şeyle mutasyon faydalı diye bir şey olabilir söz konusu olabilir. Böyle rezalet olur mu? Yani biyoloji kitabında işte diyor zaten adam. Yani Darwin'in kitap, dünyanın en ünlü biyoloji kitabı. Ateş etmek gibidir diyor motora diyor. E sen şimdi motora tüfekle ateş edersen bu motor 400 beygirlik 500 beygirlik hale gelip ya da 4 silindirliyken 8 silindirli olur mu? Böyle rezalet olur mu? Değil mi? Yani tam bu kepazelik tabii, yani böyle. Bunlar da biliyorlar yani olmayacağını. Tabii. Çok net bir şekilde.
Burada mesela aradaki o sülfit atomlarını oraya yerleştirilmesi yine enzimlerce oluyor. Yani mesela en küçük bir iş için dahi yine bu insülin kendisi bir protein. Yine başka bir proteine gerek var. Yani proteinin üretilebilmesi için de proteine ihtiyaç var. Yine kilitleniyor. Yani tabii, hayat bir bütün halinde yaratılmıştır. Yani tabii, Allah öyle yaratmış. Tabii.
Tek başına bir yere bir protein koyduğun zaman o hiçbir işe yaramıyor.
Evet.
Yani mutlaka onun yanında o görevi tamamlayacak başka proteinlere, enzimlere. Yani o sistemin bütününe ihtiyaç var. Zaten hani evet, geçen programda da geçmişti ya konusu indirgenemez komplekslik. Mesela o işte yaşamın her kısmında var. Yani işte hücrenin içinde de var. Doğadaki birçok canlı da var. İnsan vücudunda var. Organlarımızda var. O indirgenemez komplekslik de ne demek en kaba haliyle? Bir yapı o mevcut haliyle var olduğu zaman iş görüyor. Herhangi İnşallah bir parçası çıktığı zaman işe yaramaz hale geliyor.
İnşallah.
Şimdi bunu zaten evrimci bir mantığın anlatabilmesi zaten mümkün değil ki. Yani hani araba örneğini yine düşünürsek mesela hani tekerlekleri olmayan bir araba. Ya da bir arabanın her şeyi var. Doğan görünümü de tamam. Şeritleri de çekmişler. Ama mesela şeyi yok. Mesela anahtar girecek yer yapılmamış mesela. E bitti. O araba çalışmaz ki. Evet. Motor tamam, her şey tamam, benzinini de koymuşsun. Çalışmaz. Yani her şeyini koymuşsun, bir lastiği yok, gitmez. Yani şimdi o haliyle var olmak zorunda. E dolayısıyla da mesela hani kime sen desen ki araba tesadüfen kendi kendine oldu. Velev ki bütün parçalarını monte edilmemiş halde bir yere koysan bile, yani herkes buna güler yani. Kahkahalarla güler. Desen ki çok uzun zaman geçti. İşte oraya konan lastik, motor parçaları bilmem ne. İşte rüzgar, yağmur, işte bir takım doğal sebepler, ultraviyole falan filan verdik buna. Sonra bir baktık böyle araba olmuş dört dörtlük desen herkes güler. E şimdi bu olmuyor da insanın yürüyüş sistemi nasıl meydana gelecek? Yani hiçbir arabanın veya hiçbir aracın gidiş şekli insanın iki ayak üstünde yürümesinden daha mükemmel bir sistem değil. İşte arabaları, bütün uçakları, her şeyi yapan teknoloji. Yani işte yürüyen robot yaptık diyorlar. Çok komik o, hani bir tane şey var ya mesela. Çok komik yani.
Düşüyor.
E tabii yani hani o kadar. Yani o bile hakikaten hani hayranlık Asimo. Verici Asimo. Asimo, evet. Asimo. Mesela hani tamam o bile teknolojik anlamda diyoruz ki vay be hani maşallah güzel yapılmış. Ama yani şimdi insanla ne alakası var? Mesela spor yaparken insanların yaptığı hareketler yani inanılır gibi değil. Mesela bir basketbolcu havada sıçrayıp hem ileri hem yana hem yani üç boyutlu bir hareket yaparken bir de işte o küçücük bir çemberin içine o topu atacak bir hareket yapabiliyor. Yani vücut buna müsaade ediyor. Şimdi daha ne robot yaparlarsa hepsinden o hareketi yapabilecek mi? Yani hani diyelim ki bir gün yaptı. O neyi gösterecek? Yıllarca devam eden ciddi bir çalışma, çaba, bir akıl. Bilgi birikimi, akıl, bununla uğraşan insanlar, onlar hepsi yani düşünebilen, Allah'ın akıl verdiği insanlar ve kullandıkları bilgi de zaten Allah'ın onlara verdiği bilgi. Bütün bunların sonucunda bir şey yapılmış olacak. Şimdi kalkıyor adamlar diyor ki bunların hepsi kendi kendine oldu.
Evet. Bir de o örnekte de zaten siz var olan bir modelden yapıyorsunuz. Yani tabii. Önünüzde bir model var. Allah yoktan örneksiz yaratan da değil mi? Bedi sıfatı var Allah'ın inşallah. Her şeyi yoktan yaratmış. Bir örnek edinmek sizin yaratan Allah.
İnşallah.
Şimdi insan doğayı taklit ediyor değil mi? Doğadaki tabii. işte tabii. ultrason sistemlerini görüyor canlılarda. Onu taklit etmeye çalışıyor. İşte kuşların uçuşundan uçakların değil mi kanatlarında ayarlamalar yapılıyor böyle. O sistemler uygulanmaya başlıyor. O aerodinamik kanunlarını zaten yaratılmış olan onları taklit ediyor insanın yaptığı.
Ki yani onu bir de adım adım taklit edebiliyor. Mesela hani yıllardır işte uçaklar var, şey var ama mesela daha sessiz uçak yapabilmek için ne yapsak ne yapsak diye düşünürken şeyi fark ediyorlar. Baykuşlar mesela yani. Gece çok sessiz uçuyor ya. Mesela onların kanatlarının arka tarafında özel tüycükler var. O sayede orada değişik bir hava akımı meydana geliyor ve sesi yok ediyor. O yüzden de hiç ses çıkarmadan gece pike yapabiliyorlar. Şimdi onlardan yararlanarak işte bu hani savaşlarda kullanılan casus uçaklarını falan geliştirmeye çalışıyorlar.
Bunları da hocamızın biyomimet kitabı var. Orada anlatıyoruz inşallah. İnşallah. Çok güzel bir kitap.
Maşallah. Onu da mutlaka evet, kardeşlerimiz okursa i̇nşallah. Çok faydalı olur.
İnşallah. Çünkü her birini bir gün, mesela iman şeyinden bahsettin. İndirgenemez kompleksikten. Şu anlattığımız örnek üzerinde pardon. Anlattığımız örnek üzerinde gösterelim. Yani bu sistemde bakın şu parçalardan biri eksik olsa bütün sistem iflas ediyor. Hayat evet. duruyor. Yani şu parçalar çıkartılamazsa protein üretimi durur. E bunun gibi binlerce gen var böyle. Hepsinde protein üretimi evet. durur ve hayat olmaz. Hiçbir şekilde evet. olmaz. Şimdi evrimcilerin atmosferine bir örnek de ilave edelim burada. Diyorlar ki şimdi bunların çöp DNA dedikleri bir iddiaları var. Güya DNA'nın belli kısımlarının hiçbir fonksiyonu yokmuş gibi iddiaları var ya. Bu intron denen bölgelere, şu ortadan çıkartılan bölgelere bir zamanlar çöp DNA diyorlardı. Fakat sonradan anlaşılıyor ki çöple falan alakası yok bunun. Bir kere bunların düzenleyici rollerinin olduğu anlaşıldı. Hatta bunlarda mutasyon olduğu zaman çok önemli hastalıkların olduğu anlaşıldı. Mesela özel bir intronlu genlerden bir tanesinde noktasal mutasyon dedik. Yani tek bir harf değiştiği zaman şizofreni oluyor insanlar. O tespit edildi. Yani şizofreni yani, hastası evet. haline geliyor. Yani dolayısıyla bunlar böyle süper atıyorlar yani böyle her şeyi evrime şey etmeye çalıştıkları için, uydurmaya çalıştıkları için ve bilim bundan çok gecikti. Yani evet, 20. yüzyılda evet, bilim bunun belki 100 katı ilerleyebilecekken bu Darwinizm saçmalığı yüzünden, bu bağnaz kemik kafalar yüzünden bütün ilerlemesi durdu. Big Bang'in oluşumunu 50 yıl reddettiler böyle. Halbuki Einstein'ın hesaplarıyla ortaya çıkıyor. Einstein de korkuyor o dönem o şey hakim olduğu evet. için. Hemen hesaplarını değiştiriyor, bir tane kozmolojik sabiti koyuyor denklemlerine ki evet. uydurmak için. Bakın ne kadar bir baskı var. Bugün de var o işte Darwinist diktatörlük dediği hocamızın değil mi? Dünya devletlerinin %95'i tarafından bu Darwinizm resmi politik olarak korunuyor devletler tarafından ve üniversitelerde de hadi bugün dedi ya hocamız böyle bunlar eskiden kalmış pul gibi dedi böyle dedi. Kazıyorsun kazıyorsun bir türlü çıkmıyor ama dedi kazıyacağız bunları dedi. Hala bir inatlı direniş var. Yani bilimsel mesela bir şey bir fosil bulunuyor bir şey bu yaralışı ispatlıyor bunu yok saklıyorlar sahte fosil üretiyorlar.
Çocuk gibi.
Veya, evet. Bilimsel gelişmeleri çarpıtıyorlar. Evet. Mesela çöp DNA diyorlar. Halbuki bu ne alakası var? Olmadığı belli. Hiçbir şey işe yaramaz değil. Bir organizmada her şeyi Allah yerli yerinde yaratmış evet, değil mi? Yerli yerini sapasağlam yaratandır diyor
i̇nşallah.
Allah.
İnşallah. Yani o çöp DNA dedikleri bölgelerin artık yani bütün DNA'nın işte işleyişini, proteinlerin nasıl hareket edeceğini, regülasyon ve kontrol amaçlı olarak daha akıllı, üst boyuttaki DNA'yı kontrol eden DNA'nın üstündeki kod sistemi evet. olduğu anlaşıldı. Yani buna daha üstteki tabii, kod diye evet. bahsediliyor. Bir kod sistemi var. DNA bildiğimiz işte genler. Burada işte üretilen proteinler var. Tamam bunu biliyoruz. Bir de bu kodları kontrol eden daha bir üst boyuttaki kodlar sistemi olduğu anlaşıldı. Evet. Şöyle cehaletten kaynaklanıyormuş çöp demeleri. Yani tabii. siz çok değerli bir bölüme yani bütün o genlerin nasıl üretileceğini, protein nasıl üretileceğini kalkmış çöp diye nitelendiriyormuşsunuz. Ne kadar cahil olduğunuz
ortaya koyuyorsunuz. Zaten aynı cehalet yaklaşımının şeyi işte hani bir zamanlar hücreye içi su dolu baloncuk diyen onun ne olduğunu gördükten sonra evet. DNA'nın bir kısmına çöp diyor. Onu bulunca pardon deyip yine bir şey değiştiriyor.
Burada tabii şey de çok net gözüküyor. Yani inanç bilimin ilerlemesine sebep. Yani normalde mesela bir insan değil mi burada anlatıldı intron ekstron diye iki kısımdan oluşuyor. Biz şu an intronu bilmiyoruz ama Allah muhakkak bunu bir hikmetle yaratmıştır der. İnançlı bir bilim adamı. Ve bunun ne işe yaradığını araştırır.
Evet.
Bu da bilimin önünü açar. Tabii. Halbuki adamlar yıllardır çöp DNA diyor. Çöp sen onun çöp olduğunu düşünüyorsan ona dair bir işlev aramazsın zaten.
Tabii.
Halbuki inançlı bilim tabii. adamları bunun hikmetlerini de buluyorlar zaten.
Tabii bu örnek bunun gibi çok örnekleri tabii, var. Yani daha önce de anlatmıştık.
Körelmiş organlar da var mesela. Yüze yakın körelmiş organ var diyorlar.
Evet.
Yani normalde Allah inancıyla yaklaşılsa Allah dediğin gibi yani mutlaka bunu bir hikmetle yaratmıştır deyip özellikleri araştırır ama pagan dinine mensup oldukları için o dinin dogmalarıyla hareket ediyorlar. O kafayla hareket edince de bilimsel ilerleme gerçekten Oktay Hocam dediği tamam. gibi bayağı yavaşlamış oluyor.
Evet Akın Hocam'ın şimdi burada bir slaytları var. Çok büyük sahtekarlıklar yapıyorlar. Yani bu tabii hem bilime zarar veriyor her şeye zarar veriyor. Böyle pardon şunu şöyle yapalım o zaman. Buradan evet. Anlatacaksın herhalde Akın Hocam.
Anlatabiliriz. Şimdi Darwin teoriyi ortaya attığı zaman işte ara formlar olacağını iddia ediyor. İleride bulunacağını iddia ediyor. Fakat aradan bayağı bir vakit geçiyor. Yani 50-60 sene geçiyor. Halen de ara form olmayınca bu sefer işte evrimciler ispatlamak için bunu sahte ara formlar üretmeye başlıyor. Bu da Charles Darwin isimli bir paleontolog. İşte yaptıkları kazılar sonucunda bir fosil bulduğunu iddia ediyor bu ekrandaki fosil. Bu işte yarı maymun, yarı orangutan, yarı insana ait olduğunu söylüyor. Bu hatta 40 yılı aşkın süre müzelerde sergileniyor. Üzerine bir sürü makaleler yazılıyor. Şu anda bizim hani evrimcilerden sürekli olarak duyduğumuz o ünlü makalelerden o dönemde de yazılıyor. Ve 1949 yılında gelindiği zaman yani işte yaklaşık bir 40 yıl geçtikten sonra flor testi denen bir testle bu kafatası kemiğinin yaşı tekrar ölçülüyor. Bakılıyor ki bu kafatası bir kere bir insana ait alınmış. Çene kemiği ise bir orangutana ait. Ve yaşları da tamamen farklı. Yani birbirine de uymuyor. Ve bazı kimyasallar kullanılarak eskitilme görünümü de verilmiş aynı zamanda buna. Ve bunun bir sahtekarlık olduğu ortaya çıkıyor. Ve apar topar müzeden alınıyor ve örtbas ediliyor.
Hmm. Yani başka da var. Kazı yapan bilim adamları, sözde bilim adamları da işte güya o şeyi, muhteşem şeyi bulan gurur içinde. Orada evet. duruyorlar ama.
Bu çok önemli konu. İsterseniz buna yarın devam edelim inşallah. Çünkü inşallah. İzleyicilerimiz saat 2 oldu. Evet. Yarın işe okula gidenler oluyor. İnşallah. Onlar da geç kalmasınlar. En son
özel istek üzerine. çok ama çok bununla ilgili evet, arayıp duymuşlar arkadaşlarından ya biz izleyemedik bir daha onu tekrar görebilir miyiz diye.
Evet onu. Ya bu tabii
ben mesela kelimeleri oradaki hani söylenen cümleleri bir öğreneyim de söyleyeyim diyorum onu bile öğrenmek mümkün değil yani hani o kadar atmasyon kelimeler bir araya gelmiş ki. Belli yani bir mantıkla sıralayamıyorsun yani.
Şöyle bir şey olması lazım. Yani bilimsel terimini kullanabilirsin. Fakat sonra halkın anlayabileceği şekilde de ardından bunu, şu manaya geliyor diye açıklanması
lazım. Hiçbir manaya gelmiyor ki. Bilimsel evet, falan gelmiyor, bir terim evet, de değil zaten yani.
Biz bunu normal yani aramızda mesela, şaka müslü olarak kullandığımız yani, şeyler bunlar bizim.
Animasyonel motivasyonu burada özdeşleştirmek lazım desem mesela. Hani evet, şimdi böyle motivasyonlu visyonlu durunca hani iyi bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Ama hiçbir anlamı yok işte bunu da söyledikleri. Aynı derecede anlamsız birkaç kelimenin peş peşe sıralanmasından başka hiçbir şey değil. Yani tek tek her bir kelimenin bir anlamı olabilir de peş peşe koyduğun zaman hiçbir anlam ifade etmiyor.
Şimdi biz kendi aramızda burada hiç kimsenin anlamayacağı özel bir dil kullansak ne olur? Ne anlama gelir? Hiçbir anlamı olmaz.
Tabii canım.
Evet.
Geldi herhalde. Aşağı evet. Evet. Çok iyi olur. Evrimci evrimi anlatıyor. Çocuk süper tabi. Çok.
Nitelikle ilgili bir şey değildir.
Başı. Baya şöyle başı kaçtı.
Bir daha başlayalım.
Ses yoktu artık.
Zaten olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir.
Olgusal tutarlılıklarıyla ilgili nitelik.
Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir. Betimlerler. Bitmiştir.
Maşallah.
Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda hiyerarşik epistemoloji kuantum
ilan bambölü. Evet ama yani çok komik yani.
Eşitsel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Tamam, bunlar
izolasyon
yok,
mekanizmalarıyla.
İzolasyon, bunlar hepsi hikaye, sansasyon,
ben
radyasyon,
komünikasyon. Ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşma.
Evet, anlaşılıyor.
Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Olgusal tutarlılık skalası. Olgusal tutarlılık skalası.
Çok önemli bir taktikleri bakın. İki şey yaparlar. Bir kere anlaşılmaz olmaya çalışmak çok önemlidir. Çünkü bir yalanı savunacak bir tarafı yok. Bu yani kepazelik yani Darwinizm. Dolayısıyla ne kadar anlaşılmaz olursa o kadar saklanabilir bu yalan. Böyle kimsenin bilemeyeceği, anlayamayacağı şekilde konuşmak. Değil mi? Latince deyimlerle. Evet. Allah razı olsun hocamız ezim ezim ezdi. İnşallah. Yani çünkü inşallah, o öyle olmadığını maşallah, gösterdi inşallah. Evet. Ayrı zamana geldik. İnşallah. Ayrıca detaya boğmak bakın. Hep detaya çekmeye çalışırlar. Yani böyle ana bir şey protein oluşmasını sorarsın sen o bakteride bir şey anlatmaya başlar böyle. Filanca laboratuvarda bir deney yapıldı da o deneyde şu çıktı. Burada halbuki onun ispatlaması gerekiyor. Yani tabii, sen eğer böyle saçma sapan bir iddiayla ortaya çıkıyorsan buna kanıt getirmen lazım. Asla bir kanıt getirmezler. Hep seni onun olmadığını yalanlama zorunda bırakmaya çalışırlar. Evet. Ki o yapılıyor Allah'ın izniyle. Çünkü baksana hocalarımız alim yani değil mi? Serdar Hocam, Akın Hocam da katıldı. Ama alim insanlar yani böyle belli yani. İşte hocamız yetiştirmiş.
Gerçeklerden bahsediyoruz.
Tabii hocamızın kitabından okuyarak işte izleyicilerimiz de kim olursa olsun yani hangi eğitim düzeninde olursa olsun hocamızın kitaplarını okuduğu takdirde böyle bizim gibi oluyor zaten. Biz de sıfırdan öğrendik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Allah razı olsun. Ben hakikaten bilmiyordum. Dünyanın en üniversitelerinde okudum. Ne bir proteinin tesadüfen oluşamayacağını, ne 300 milyon ara fosil olduğunu, bir tane ara fosil olmadığını değil mi? Evet. Bunların hiçbirini bilmiyorduk. Hocamızdan öğrendik İnşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Şimdi de onun vesilesiyle ezim ezim eziyoruz. Nereye İnşallah. Gitsek dünyanın değil mi Allah'ın İnşallah. İzniyle?
İnşallah. Onun için herkes de
böyle olur. İnşallah. Şiraz Yetişsin derken Evrim Aldatmacası kitabı var. Mükemmel bir kitap. Yani böyle evet. Maşallah evet. Allah razı İnşallah. Olsun. O kadar hikmetli, özlü ve güzel bir anlatım ki onu okuyan biri zaten... Dünya hangi dairesi gelirse gelsin hiç fark etmez yani böyle.
Paramparça eder.
Paramparça eder.
Yani bir de yani temel konular çok belli. O temel konulardan birkaç tanesini bile iyi öğrense evet. izleyen kardeşlerimiz hiçbir evrimci karşısında duramaz. Zaten durabilecek olsa işte Dawkins yani gelir tartışır. Yani Dawkins de kaçar onlardan yani. Dünyadaki güya şimdi Tabii. işte evrimcilerin en önde gelen savunucusu hiç fark etmez. Lise öğrencisi temel birkaç noktayı çok iyi bildiğini bilsin, tartışmak istemez, konuşmak istemez. Onun yanında hiçbir şey bir konu açmaz. Çünkü bir soru karşısında bile yıkılıyor. Orada ona seri bir şekilde sorulacak 4-5 tane sağlam soru onu çıkmaza, açmaza sokacak, işi bitirir Allah'ın izniyle.
Evet. Bir de bu o kadar güzel bir şey ki, şerefli bir şey ki yani böyle inşallah değil mi? Biz hep bunun mutluluğunu yani böyle, çünkü Allah'a anmakla mutmain olur diyor kalpler. İnşallah. Burada Allah'ı anıyorsunuz değil mi? Ramla. Küfrün sistemini İnşallah. Eziyorsunuz. İnşallah. Dünyada bütün bu şeylerin kökeni olan, yani bütün bu zorbalıkların, kan dökmenin, zalimliğin kökeni olan Darwinizmin ortadan kaldırılması söz konusu. Bu tabii insanın vicdanını da çok rahatlatan ve Allah'ın farz kıldığı bir şey.
İnşallah.
Bundan dolayı önemli. Yani bir genel kültür olarak değil.
İnşallah.
Değil mi? Anlattığınız evet, zaman inşallah. Değil mi? İşte hepimiz konferanslara çıktık değil mi? Allah'ın izniyle hocamızı temsilen. Bunun güzelliğini yaşadık. İnsanlara anlatıyorsunuz ki onlar da kurtulsun. Yani Darwinistler kurtulsun. Bu arkadaşlar da kurtulsun. Ya, tam bir kepazelik yani değil mi? Böyle bir de Allah'a hesap verilecek. Yani en önemli konu bu zaten. Herkes ölecek. Biz de öleceğiz, bizi seyredenler de ölecek. Belki 50 sene sonra, 60 sene sonra veya 100 sene sonra diyelim, değil mi? Bugün yaşayanlardan kimse hayatta olmayacak. Yani çok kısa bir hayat var, ölüm var ve herkes Allah'ın huzuruna getirilecek ve hesap verilecek yani, değil mi? İnşallah. Allah soracak. Ya sen biliyor muydun? Biliyordum diyecek yani. Derniz mi inanan biri, saçmalığını. Nasıl inandığının hesabını verecek herkes. Evet, yani onların da ahireti kurtulsun değil mi? İnşallah. Dünyadaki zulümat kalksın. Amaç bu tabii zaten inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Bir ayet okuyayım hocam.
İnşallah. İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nuru tamamlamaktan başkasını istemiyor.
Maşallah.
İnşallah yani ateistler, evrimciler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Kesinlikle Allah'ın nuru galip gelecek. İnşallah.
İnşallah.
Bir de her tuzakta olduğu gibi tuzağı Allah onların başlarına yıkıyor. Mesela bu asrın en büyük fitnesi Allah'ın varlığını, birliğini anlatmaya en büyük vesile oluyor.
Evet.
Yani mesela bu evrim teorisinin olması her yerde çıkıp onun ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlatırken biraz önce senin söylediğin gibi aslında Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, azametini anlatmış oluyoruz.
İnşallah.
Öyle bir şey olmasa belki yine anlatılır ama bu o kadar net ve güzel bir sebep oluyor ki Allah'ın izniyle. Bir de böyle ezilecek çok da güzel bir konu olmuş oluyor.
Evet.
Onu hani vurdukça vurup Allah'ın izniyle ona vururken de Allah'ın varlığını, birliğini anlatmamıza vesile olmuş oldu. Her tuzak gibi o tuzağı kuranların başına geçmiş oldu.
Tabii yani hakkı savunduğumuz için bu. Yani kişiden İnşallah. Kaynaklanan bir
Tabii
özellik değil bu.
Tabii.
Siz ne kadar samimi olup hakkı savunursanız, çünkü Allah söylüyor İnşallah. Bunu. Hakkı batın üstüne fırlatırız. Şeytandan Allah'a sığınırım. O da onun beynini darmadağın eder diyor Allah.
İnşallah.
Yani mümkün değil yani böyle bir şeyin ayakta kalması. Sadece meydanı boş bulmuşlar. Yani Aynen konu oydu inşallah.
Tabii inşallah.
Hocamız da Allah razı olsun.
İnşallah.
Biz de ondan öğrendik değil mi? İnşallah. İnşallah. Onun öğrencileri İnşallah. Olarak böyle dünya çapında ezim ezim eziliyor işte böyle. İnşallah. Yani kaçacak delik arıyorlar. İşte yani böyle Dawkins kaçıyor. Hocamız gazete ilan veriyor İngiliz gazetelerine. Gel diye. Gel buraya yani bir yarım saat bir konuşalım. Anlat bakalım şu cümleleri burada kuru gibisinden değil mi? Gelemiyor. Mümkün değil. Hatta evet, hocamız şunu da teklif etti. En iyi otellerde ağırlayacağız seni. İşte yolculuk masrafların her şeyi böyle. Ondan sonra diyor ki mesela bir tane ara geçiş formu getirene 10 trilyon diyor böyle.
Canım,
bayıla bayıla yani gelirler böyle.
Güzel ağırlanacak. Yanında bir de fosil getirse 10 trilyon da para alacak. Yani, tabii yani çok iyi bir teklif ama
İyi
işte.
Para ondan
hayır, fosil de yok. Söyleyeceği iki kelime de yok.
Yok.
Onun için.
Tabii. İnşallah.
İnşallah.
Evet, bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler dinlemeden önce inşallah. Yarın saat 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar internet sitemiz Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler inşallah.